Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Ahmet Zilan imzalı Hayat Notları bölümünde yer alan Biz Bu Dünyaya Niye Geldik başlıklı yazıyı sunacağız. Mevlam İnsanları, hayvanatı, nebatatı ve cemadatı yarattı. Onlara ihtiyaçları kadar güç, sıhhat verdi. Beslenmemiz için sayısız nimet verdi. Göz verdi, kulak verdi, akıl verdi. Az da olsa irade verdi. Her şeyi ihtiyacımız kadar verdi. Mesela gözümüz daha fazla görseydi, elimizin üstündeki veya etrafımızdaki mikropları çıplak göze görseydik ne yapardık? Kulağımızda havada dolaşan sesleri duysaydık, beynimiz tahammül eder miydi? Milyonlarca sesin havada dolaştığını, birbirine de karışmadığını elimizdeki cihazlarla biliyoruz. Rabbimiz yaşantımızda yanlışı, doğruyu bilmemiz için de Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa'yı gönderdi. Ne yapmamızı, neyi yapmamızı bize tebliğ etti. Cennetin ve cehennemin olduğunu bildirdi. Mevlam'ın yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve benim sünnetime sarılıp onunla amel ederseniz doğru yoldan ayrılmazsınız dedi. Kıyamet günü mutlaka herkesin dünyada yaptıklarının hesabını vereceklerini amellerine göre de ya cennete veya cehenneme konacaklarını bildirdi. Cenab-ı Mevlam insanları niye yarattı? Yaratılışın bir hikmeti var, bir imtihan sırrı var. Bu dünyaya geliş boş yere değil. Onun bir sebebi var, o da imtihan. Bu dünya ve üzerindekileri Cenab-ı Allah süs olarak tarif ediyor. Geçici bir süs. Fakat insanın gönlü süslere takılıp kalabiliyor. Ayet-i Kerime şöyle. Biz yeryüzünde olan şeyleri yer halkına bir süs yaptık ki insanların hangisinin daha güzel bir amelde bulunacağını imtihan edelim. Kehf 7. İnsanlık imtihanında dünya ve nimetleri insan için ya ahireti kazanma malzemesi olur ya insanı imtihanda başarısızlığa uğratan bir tuzak olur. Rabbim kimisine hastalık verir, kimisine aza noksanlığı, kimisine maddi zayıflık verir. Sabretmesini, Allah'ın verdiğine isyan ve şikayet etmeyip razı olmasını ister. Rabbim kimisine servet verir, mal mülk verir. Veren el alan elden üstündür diyerek şükretmesini, kendisine verilenlerden fakirlere, ihtiyaç sahiplerine vermesini ister. Bu emri yerine getirenlere mükafatını bildirir. Servet sahibi olunca ben kazandım diyerek Allah'ın verdiğini unutanlar, namazlarını ihmal edip sonra kılarım diyenler, veya tamamen bırakıp unutanlar, servetim artsın diyerek haramı helali düşünmeyenler, fakiri yoksulu unutan, onlardan bana ne diyenler, kul hakkına tecavüz edenler, başkalarını zarara sokarak servetinin artmasını sağlayanlar, zekatını vermeyen veya vermiş gibi görünüp hile yapıp Müslümanım diyenler şöyle bir düşünsün, kendini sorgulasın. Zenginlik kendini bu hallere düşürmüşse, tuzağa düşmüş demektir. Akıbeti çok kötüdür. Hemen tövbe ederek bu kötü hallerden vazgeçmesi gerekir. Ahirette hesap günü bunlar bir bir yüzüne okunacak. Zenginlerin çoğu maalesef dinden uzaklaşıyor, tuzağa takılıyor. Çok azı o nimetleri ahiret yolunda istihdam edebiliyor. Evet, Müslüman da zengin olacak, zengin de olmalıdır fakat tuzağa düşmeyecek. Parasını kazanırken helale harama dikkat edecek. Parasını hayırlı yerlere harcayacak. Nefsin, şeytanın, servetin tuzağına düşmeyecek. Bu servetin kendine verilmiş bir emanet olduğunu unutmayacak. Emanete de ihanet etmeyecek. Tarihten bugüne örnekleri çok. Karun böyle. Fakirken dindar bir insandı fakat Allah imtihan etti, mal verdi, zenginleşince kibirlendi, gururlandı. Hazreti Musa'ya iftira etti, sonunda helak oldu. Herkes Karun'a özenirdi, Allah bize de verse derlerdi. Fakat o malıyla yerin dibine geçirilince aman Allah korusun dediler. Bugün servet sahiplerine herkes özeniyor. Fakat ya ahiret ve maneviyat penceresinden bakabilsek ne kadarı özenilecek durumda? Çok azı. Hadis-i şerifte buyrulur ya, özenilecek, gıpta edilecek iki kişi var sadece. Biri Allah'ın kendisine Kur'an-ı Kerim verdiği kişiler, o kişi gece gündüz Kur'an'la meşgul olup Kur'an'la yaşar, Kur'an'la amel eder, onu talim eder, yaşar, yaşatır. Diğeri de kendisine Allah'ın servet verdiği kimselerdir ki malını kullanmayı bilir, malıyla azgınlaşmaz, servetini Allah yolunda bol bol infak eder. Maalesef bu gıpta edilecek örnekler pek az. Asr-ı Saadet'te de salebe vardı, mescid kuşu denilirdi. Mescide koşa koşa gelirdi. Fakat salebede mala mülke karşı aşırı derecede hırs vardı. Zengin olmak için Cenab-ı Peygamber'den dua isterdi. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Şükrünü eda edebileceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Salebe bir müddet sabretti fakat yeniden Peygamberimize geldi. Ya Resulallah, dua et de zengin olayım dedi. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Ben senin için kafi bir örnek değil miyim? Üçüncü kez Hazreti Peygamber'e geldi. Sözler verdi. Zengin olursam fakir fukarayı koruyacağım, her hak sahibine hakkını vereceğim dedi. Nihayet bu ısrar karşısında Peygamberimiz dua etti. Salebenin malı artmaya başladı. Sürüleri dağ taşı doldurdu. Fakat salebe mal ve mülküyle uğraşmaktan yavaş yavaş cemaati aksatmaya başladı. Gün geldi sadece cuma namazlarına gelir oldu. Ancak bir müddet sonra cuma namazlarını da unuttu. Salebenin gafleti bununla da kalmadı. Kendisine zekat toplamak için gelen memurlara şöyle karşı çıktı. Bu sizin yaptığınız düpedüz haraç toplamaktır. O mescid kuşu gitti, yerine münafık biri geldi. Allah muhafaza. Zenginlerde hiç inanç yok demiyorum fakat dindarlıktaki eksiklik derece derece. Kimi zenginler namazını kılıyor fakat zekatı ihmal ediyor. Fakirin hakkını gasp ediyor. Kimisi hacca umreye dahi gidiyor fakat hayatında bir takım haramlar ve şüpheliler var. Onları terk etmiyor. Fakir yahut orta halli kesimlerde namaz, niyaz, dindarlık ve şükür çok daha fazla nispetlerde. Fakat servet arttıkça kulluk azalıyor. Rabbimiz ayet ayet ikaz ediyor. Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder, bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez. Demek ki insan fakirken verdiği sözleri unutmamalı. Ah bir zengin olsam, fakirlere yardım ederim, herkese ikramda bulunurum şeklinde verdiği sözleri çiğnememeli. Yani sözün özü serveti bulunca azmamalı. Yine Rabbimiz buyuruyor, gerçekten insan kendini varlıklı görünce mutlaka azar. Mevlam ikaz ediyor, servet, nefis, şeytan ve şöhret azdırır. Dikkat edin, tuzağa düşmeyin. Bu söylediklerimiz ve aktardıklarımızdan hareketle zenginlik kesinlikle dinden uzaklaştırır diye de düşünmemek lazım. Bizim ikazımız varlıklı olmayı Allah dilerse dikkat edin, tuzağa düşmemeniz için ikaz etmektir. Rabbimiz de şükredenlerin azlığına dikkatimizi çekmiş. Ey Davud ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır. Hazreti Davud ve oğlu Hazreti Süleyman aleyhisselam o azların en güzel misallerindendir. Onlar hükümdardılar. Malları, servetleri çoktu. Fakat Allah'ı unutmadılar. Ahireti unutmadılar. Fakirleri unutmadılar. Hiçliklerini unutmadılar. Şımarmadılar. Sahabeden de Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Abdurrahman bin Avf, radiyallahu anhum gibi zatlar varlık sahibiydiler. Onlar da servetleriyle kibirlenmediler, böbürlenmediler, dinden uzaklaşmadılar. Bilakis servetleriyle dinin hizmetine koştular. Fukaraya yardım ettiler, vakıflar kurdular, İslam ordularını donattılar. Karunlar, salebeler berbat oldu, onlar abat oldular. Zenginlerin tahminen %95'inin dikkatini çekmemizin bir sebebi de şu. Herkes zengin olmak istiyor, köşeyi dönmek, servet sahibi olmak istiyor. Peki hiç düşünüyor mu kendisi için hayırlı mı? Zengin olursa herkes kendinin hayırlı Müslüman olacağını sanıyor. O an niyeti iyi, kendi kendisine öyle söz veriyor, telkin ediyor. Fakat mal ve servet öyle bir sihirbaz ki onun elinden çokları kurtulamıyor. Çünkü zenginlik günahları kolaylaştırıyor. Fakir veya imkanı olmayanların otomatik olarak uzak kaldığı nice kötülük ve günah, imkan sahibi zenginler için kolayca elde edilebilecek şekilde duruyor. Bu da nefsin hoşuna gidiyor. Kişi yanlışlarla, fısku fücurla meşgul oldukça maneviyattan iyice soğuyor. Hele kazancına haram ve şüpheli şeyler karışıyorsa, o kazançtan hayırlı duygular beslenmiyor. Zengin olunca cin şeytanı gibi insan şeytanları da kişiye çok musallat oluyor. Koluna girip kötülüğe götüren, yanlışlara meylettiren, hazırda bekleyen bir sürü kafadarlar ortaya çıkıyor. Bu sebeple kişi servet sahibi olurken çevresine çok dikkat etmelidir. Çünkü kişi dostunun dini üzeredir. Onun için her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Hasılı dünyaya geliş sebebimizi hiç unutmamalıyız. Yunus Emre Hazretleri de ne güzel hatırlatıyor. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin. Enbiyaya uğramazsa yolun, göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Ahiret yollarında perişan olmamak için yolumuz kitap ve sünnet istikametine uymalı. Hayat boyu bu dünyaya Allah'a kulluk için geldiğimizi hiç unutmamalıyız. Daima Allah'ı zikretmeliyiz. Gerçekten bu şuurla yaşarsak ne servet ne de fakirlik bize zarar verebilir. Rabbimiz bizleri varlıkta şükreden, darlıkta sabreden ve kulluk imtihanında muvaffak olan kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Ahmet Zilan imzalı Biz Bu Dünyaya Niye Geldik başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de Halis Demircan imzalı Yangın Var başlıklı yazıyı paylaşacağız Sesli Dergi'de son olarak. Seher vakti her şey aniden olup bitmişti. Galata mıntıkasının Akşahinler Tulumbacı Ocağı'ndan Eşref Efendi Galata Kulesi'ndeki yangın nöbetindeydi. Bir anda anacığı aklına geldi. Sabah ezanını beklerken tesbihini çekiyordur herhalde diye düşündü. İşte o anda çıkan ılık bir rüzgarla ortalık süt liman oldu. Sokak köpekleri sustu, sokak kedileri miyavlamayı, kaba dayılar nara atmayı kesti. Gördükleri karşısında tam elini kulağına atıp ''Yangın var!'' diye bağıracaktı ki bu bir yangın değildi. Eşref Efendi kelime-i şehadet getirdi. Zaten son sözleri de bu oldu. Gözleri fal taşı gibi açılmış, dili lal olmuş bir halde orada kala kaldı. Kılıç Ali Paşa Camii'nde sabah namazını kılan arkadaşları, Eşref Efendi'nin namaza gelmeyişinden değil ama çorbacıya gelmediğini fark edince telaşlandılar. Ocaktan iki kişi Galata Kulesi'nin merdivenlerini tırmanmaya başladı. Tepeye ulaştıklarında Eşref Efendi'yi o halde Anadolu yakasına doğru bakar buldular. Ne yürüyebiliyor ne konuşabiliyordu. bir sandalyeye oturtup, bir önden, bir arkadan tutup merdivenlerden aşağı indirdiler. Ki sonraki yıllarda bu usul itfaiyeci yöntemi olarak öğretilir oldu. Evine götürülen Eşref Efendi bir türlü kendine gelemiyordu. En son gelen hekimin de verdiği müsekkinler işe yaramayıp, ''Bu hadise beni aşar, bunu çözse çözse hasırcı baba çözer artık.'' demesiyle anacığı ne yapacağını şaşırmış, arkadaşları hasırcı babayı arayıp sormaya başlamışlardı. Karacaahmet mezarlığında bir hasırın içerisinde yaşayan meczup bir Allah dostu olan hasırcı baba bulundu. Eşref Efendi arkadaşları tarafından sandalye ile hasırcı babanın karşısına dikildi. Anacığı hasırcı babaya, ''Aman efendim, canım efendim, bize bir çare, evimin direği yıkıldı.'' diye ağlıyordu. Eşref Efendi'nin pederi çok küçükken ölmüş, başka kardeşi olmadığı için anacığının tek dayanağı o olmuştu. Hasırcı baba hasırından doğruldu, sandalyede oturan Eşref Efendi'nin fal taşı gibi açık gözlerinin içine baktı, baktı ve ''Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıktan nura çıkarır, onları dosdoğru yola yöneltir.'' dedi. Arkasından ''Duan kabul olmuş anlaşılan hanım.'' dedi. Doğruyu söylemek gerekirse Eşref Efendi serkeş bir hayat süren, pek dindar olmayan bir kişiydi. Bundan rahatsız olan anacığı, her gün biricik olduğunun takva sahibi ve ihlaslı bir insan olması için yalvar yakar, Allah Teala'ya dua ederdi. Hasırcı baba Eşref Efendi'nin anasına, ''Allah Teala bunu hizaya sokmak için senin duaların üzerine perdeyi aralamış, daha görmeye hazır olmadığı şeyler göstermiş, gittiği yerde kalabilir veya dönebilir, dua et.'' dedi. Sonra ''Bu Levent'i Beşiktaş'taki Yahya Efendi'ye götürün.'' dedi. Ki Eşref Efendi'nin denizci olduğu söylenmemişti. Eşref Efendi Mamnalar'da çalışıyor, eve döndüğünde gönüllü olarak tulumbacı ocağında vazife yapıyordu. Yahya Efendi camiine gidildi, namazlar kılındı, türbe ziyaret edildi. Eşref Efendi ayaklanmıştı ama belden yukarısında bir değişiklik yoktu. Tekrar hasırcı babaya gidildi. Neyse ki artık sandalyeden kurtulmuşlardı. Hasırcı baba duruma baktı. ''Şimdi sarı yere, Teli Baba'ya götürün bu Levent'i.'' dedi. Teli Baba'ya gidildi, türbe ziyaret edildi. Eşref Efendi baş hizasına kadar rahatlamıştı. Ancak hala dili lal, bakışları boştu. Tekrar hasırcı babaya gidildi. Hasırcı baba durumu yeniden gözden geçirdi. ''Bunu Beykoz'a, Hazreti Yuşa Hazretleri'nin türbesine götürün.'' dedi ve hasırına döndü. Beykoz'a gidildi, camide namaz kılınıp türbe ziyaret edildi. Eşref Efendi'nin bakışları da düzeldi ancak hala konuşamıyordu. Yine hasırcı babaya gidildi. Hasırcı baba, ''Şimdi bunu Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ne götürün. Orada camide bırakın, siz dönün. 40 gün murakabede kalsın ki gördükleri gönlüne nakş olsun.'' dedi. Ve ekledi. ''Bu 4 evliya denizcileri koruyan, İstanbul Boğazı'nın bekçileri olan zatlardır. Ki günümüzde dahi gemiciler boğazda seyrederken onların mıntıkasına girdiklerinde geminin tiz el düdüğüyle selam verirler.'' Arkadaşları Eşref Efendi'yi Aziz Mahmud Hüdayi Camii'ne götürdüler. Türbe ziyaretinden sonra eline bir tesbih verip onu camide bırakıp geri döndüler. 40 gün sonra bir de baktılar ki Eşref Efendi güle oynaya mahalleye geliyor. Tabii buna en çok sevinen anacığı oldu. Eşref Efendi o günle ilgili bir şey hatırlamıyordu ancak o günden sonra anacığıyla tam da olması gerektiği gibi takva sahibi, ihlaslı biri olarak yaşadı. Rabbim bizleri analarımızın hayır duasını alanlardan eylesin. Eşref Efendi ne gördü, ne seyretti de öyle yangın var diye feryat etti bilemiyoruz. Velakin Erzincanlı Salih Baba adlı bir derviş, şair belki de onun hislerine de tercüman olmuştur. Yetiş ey keştibanım, büsbütün deryada yangın var. Değil derya yalnız, cümle hep sahrada yangın var. Açıldı bağ vahdet gülleri, mest oldu bülbüller. Zemin-u asuman, dünya ve mafihada yangın var. Erişti nevbahar, vakti figana, başladı bülbül. Değil bülbül, yalnız o gül-i ranada yangın var. Kaşınla kirpiğin, zülfün beni mest etti ey dilber. Değil mestane gözler, kâmet-i zibada yangın var. Muhabbetten yarattı ol Habibi, Hazreti Mennan. Değil kim ol Muhammed Hazreti Mevla'da yangın var. Hitabı kün fekan, erdi zuhura geldi aklı kül. Felekler gulgule düştü, kamu esmada yangın var. Zemine indi mevadan nice yıllar döküp kan yaş. Yalnız ağlayan Adem değil, Havva'da yangın var. Nice yıl hasreti hicran oluyla yaktı Kenan'ı. Yanan Yakup değil, gör Yusuf'u Zelha'da yangın var. Cihan halk olalı göster bana asude ahvalin. Ki yok bir istirahat, esfelü alada yangın var. Erişti Sami-i Sultan, beraber dilberi ruhan. Değil yalnız Erzincan, Yemen, Sana'da yangın var. Bilinmez salihin rengi, çalınır tablı gülbankı. Kurulmuş Kerbela cengi, Yaman Gavga'da yangın var. Sağlıcakla kalın efendim. Doktor Halis Demircan'ın kaleme aldığı Yangın Var başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Son olarak Sesi Dergi'de. Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2018 sayısından paylaştık bu yazıları. Yeni bir Sesi Dergi'de tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.